Ayrım 7.
Eyvah, şimdi gürültü başlayacak dedik. Ama kaba saba görünen bu Almanlar, ışıklarını söndürüp öyle güzelliğediler söylemeye başladılar ki hayran kaldık. Onları alkışlayıp Almanca bilmediğimiz için İngilizce kutlayınca, bu defa İngiltere'nin ve İskoçya'nın birbirinden güzel halk türkülerini dinlettiler bize. Sadece müzik eğitimi gördükleri değil, bu işin profesyoneli oldukları besbelliydi. İsteğimiz üzerine Brecht'in sözlerini yazdığı, Kurt Weill'ın bestelediği şarkıları da söylediler. Gecenin 12'sinde çok güzel bir ninniyle konserlerini bitirdiler. Bir defasında tam 14 Temmuz'da, yani Fransızların milli bayramında, bir Fransız teknesi gecelediğimiz koya demir attı. Argo deyimle şunlara bir kıyak yapalım dedik. Yarı yarıya suyla doldurduğumuz şişelere mumlar diktik. Büyük Fransız ihtilalini anmak için komşu tekneye küçük bir alev filosu saldık ve hep bir ağızdan milli marşları La Marseillaise'i söyledik. Fransızlar duygulandılar, bizi alkışladılar, bravo diye bağırdılar. Ama ondan sonra biz birazcık azdık. Enternasyonelden tutun da Bandiera Rosa ve Komandante Che Guevara'ya kadar bildiğimiz devrimci marşların ve şarkıların hepsini avaz avaz söyledik. Anlaşılan Fransız burjuvaları pek hoşlanmadılar bundan. Teknelerinin bütün ışıklarını söndürüp bir ölüm sessizliğine gömüldüler. Bir başka defa geceleyeceğimiz koya Rodos'tan gelen çok büyük bembeyaz lüks bir yat demir attı. Bu görkemli yatı yakından görebilmek için hemen suya atladım, çevresinde yüzmeye başladım. Yatı hayranlıkla seyrederken ara sıra da bizim Hürriyet'e bir göz atıyordum. O kibar beyaz yatın yanında Pruva'daki bisiklet tekerleğinden yapılmış kocaman fırıldağıyla, bir ipe geçirilmiş fırfır döne döne gidip gelen daha küçük boy öteki fırıldaklarıyla, şuraya buraya asılmış rengarenk mayoları, havluları, çamaşırlarıyla, akşam yemeğini hazırlayan 30'a yakın yolcunun şamatasıyla tam bir çingene teknesine benziyordu. Büyük kibar yatta sadece 4 yolcu vardı. Bir genç çift, bir de yaşlı çift. Derken şaşırıp kaldım. Çünkü bunlar Küpeşte'ye geldiler, bana İngilizce seslenmeye başladılar. Amerikalı oldukları şivelerinden anlaşılıyordu. Buraya buyurun, biraz dinlenirsiniz hem de tanışırız diyorlardı. Yatın bordasına bağlı merdivene yüzdüm. Kızım tam çöpe atacakken elinden zorla alıp giydiğim eski püskü mayodan sular damlayarak son derece rahat bir güverte koltuğuna yerleştim. Kolalı, beyaz ceketli, siyah pantolonlu, şık bir garson bana buzlu bir viskiyle kavrulmuş badem sundu. Gençler karı kocaymış, yaşlılar da delikanlının annesiyle babasıymış. Dördü birden konuşmaya başlayınca hayretten hayrete düştüm. Bizler onların teknesine hayran kaldığımız gibi onlar da bizimkine hayran kalmışlar meğer. Ah ne güzel, ne kadar kalabalıksınız, ne kadar neşelisiniz, kim bilir ne kadar çok eğleniyorsunuzdur. Sizlere gıpta ediyoruz doğrusu diyorlardı. Çekine çekine geceliğin bizim tekneye gelmek iznini istediler. Ben de kasıla kasıla buyurun sizi bekleriz dedim. Gece Amerikalılar çifter çifter viskiler, şaraplar, şampanyalar ve Fransız konyaklarıyla geldiler. Şişelerden birinin Remy Martin Fine Champagne, yani konyakların en güzeli ve dünyada en çok sevdiğim içki olduğunu anlayınca Sabahattin'e bunu bir kenara koyalım ancak anlayanlar içsin demem üzerine, hocam bana fena kızdı. Bense fine champagne'in güzel içilmesini kendi açımdan bir hayat memat meselesi saydığımdan Sabahattin'e kafa tutuyordum. Ama Sabahattin diyordum, bizimkiler barbarlar gibi bunun içine su katacaklar, buz koyacaklar, o güzelim içkiyi mahvedecekler. Oysa fine champagne ancak yemekten sonra az miktarda içilmelidir. Sapını parmaklarının arasında tutunca elinin sıcaklığını hafifçe alabilecek biçimde yapılan özel kadehlerle ve 4 aşamada yavaş yavaş içilmelidir. Önce koklayacaksın, sonra ağzında tadını alacaksın, sonra gırtlağından geçişinin lezzetini, en sonunda da midene inişinin hazzını duyacaksın diyordum. Ama beni ayıplayan Sabahattin şişeyi ortaya koydu ve korktuğum oldu. İyi bir şampanya beyaz şaraptan güzel olduğu gibi konyaktan çok daha güzel olan fine champagne içine sular buzlar konularak 4 aşamanın hiçbirine özen gösterilmeden mahvedildi. Bizler onların içkilerini böyle barbarca tüketirken, dört Amerikalı da aynı barbarlık içinde bizim rakılarımızı tüketiyorlardı. Sabaha doğru bir hayli sarhoş bir halde, hayatlarından son derece hoşnut olarak bu yolculukta ilk kez hoş vakit geçirdiklerini, tekrar tekrar söyleyerek kibar ama can sıkıcı lüks teknelerine geri döndüler. Amerikalıların teknesi ne kadar konforluysa bizim Hürriyet'te o derece konforsuzdu. Şimdi kaptanlar ne kadar yatacak yer varsa aynı sayıda yolcu almak zorundalar. Oysa içine bavullarımızı koyduğumuz bir tek kamerası olan 16 metrelik Hürriyet'e 30 kişiden fazla bindiğimiz olurdu eskiden. Herkes açık havada yatardı. Şu da var ki gerçek bir mavi yolcu son derece lüks ve rahat bir kamerası olsa da açık havada yatmayı yeğe tutar her zaman. İlk yolculuklarımda ben de öyle yapardım ve 25 yaşından beri sigaranın da azıttığı bir müzmin bronşitim olduğundan denize çıkar çıkmaz öksürüp tıksırmaya başlar, zaten kısık olan sesim büsbütün kısılırdı. Daha sonraları Hürriyet teknesinde bazı başka reformlarla birlikte birkaç kamera yapılınca arkadaşlarım onlardan birinde yatmama karar verdiler. Ama gene de dayanamaz gece yarıları herkes uyuduktan sonra bir battaniyeye sarınıp gizlice güverteye çıkar bir yerlere kıvrılıp yatardım. Çünkü açık havada yıldızların altında denizin ve ağaçların sesini duyarak uyumanın bana vereceği hazza kıyasla bronşitin vereceği acıları bir hiç sayardım. Beni güvertede bulup azarlaya azarlaya kamerama geri göndermek isteyen arkadaşlarıma da kafa tutardım. Bir defasında kaştan aldığımız mis kokulu küçük sarı kavunlar altımdaki ranzaya konulmuştu. Geceleri ölü dalgalarla tekne bir beşik gibi sallandıkça birbirlerine çarpan kavunlardan inanılmaz güzellikte kokuların saçılmasını, küçük denilen ama aslında büyük olan mutluluklarımdan biri saydım. Kimi zaman kendimi tutamaz geceliğin o kavunlardan birini aşırır, kimselerin haberi olmadan bir güzel yerdim. Kamerasız günlerimizde çoğu yolcuların şişirilen bir lastik şiltesi bir de uyku tulumu vardı. Bense bir torbanın içine girmekten hiç hoşlanmadığım için battaniye ile örterdim üstümü. Lastik şiltemin ise her zaman gizli bir deliği olurdu her nedense. Şilteyi şişirip yatar bir süre sonra kendimi güvertenin tahtaları üstünde bulurdum. Ama her gece birkaç kez sönen şiltemi bir sıkıntı saymazdım. Asıl sıkıntı tuvalet faslıydı. Hürriyette bir tek tuvalet vardı ve bu tuvaletin altında gerekli teşkilat yoktu. Yani küçük abdestimizi istediğimiz zaman ama büyüğünü ancak tekne seyir halindeyken yapabilirdik. Hürriyet demir atınca bu iş için karaya çıkıp çalılıkların, kayaların, ağaçların falan arkasına saklanmak gerekirdi. Hele sabahları durumumuz çok acıklıydı. Hürriyetin yanaşabileceği bir iskele yoktu çoğu zaman. Teknenin küçük sandalı da ancak 4 kişi alabildiğinden, millet elinde bir tomar tuvalet kağıdı, su dolu bir plastik şişe, kuyruğa girer, sıkıştığı için tepine tepine sırasını beklerdi. Bu işkenceden kurtulmak için günlerce süren, psikolojik kökenli, inatçı bir kabıza tutulanlar vardı aramızda. Hürriyette elini yüzünü yıkayacak kadar su vardı ama denizden çıkınca duş yapacak kadar su yoktu. Fransa'dan tuzlu suda köpüren özel sabunlar getirttiğimiz halde derimiz kalın bir tuz tabakasıyla kaplıydı. Üstelik ben, güzel deniz kabukları tutkusuyla yanıp tutuştuğum için kıyılarda sivri sivri kayalar arasında sabahtan akşama kadar düşe kalka dolanıp dururdum. Bu yüzden de bacaklarım, kollarım, her bir yanım yaralar bereler içindeydi. O tuz yaralarımı hem cayır cayır yakar hem de iyileştirirdi. Çeşmeli, dereli bir yere gelince müthiş bir hamam faslı başlardı. Herkes, özellikle erkeklerden genellikle daha titiz olan kadınlar, ellerinde taslar, sabunlar, şampuanlar, büyük havlularla çeşmeye gelir, saatlerce yıkanıp dururdu. Bir defasında iyice sabunlandıktan sonra sığ bir derenin çakıl taşları üstüne uzanmıştım. Tertemiz, serin suların üstümden uzun uzun akması büyük bir haz vermişti bana. Şimdi deniz gezilerinde gemiciler ya da getirdikleri bir ahçı yolculara yemek pişiriyor, servis yapıyor. Oysa eskiden biz gemicilere yemek pişirir, servis yapardık. Sabahattin Eyüboğlu, onların görevi yemek pişirmek değil, gemicilik etmek derdi. Üstelik en lezzetli parçaları onlara ayırmamızı isterdi. İyi yemek pişirmesini bilen biriyle 3 yardımcısından oluşan 4 kişilik ekipler seçilirdi. Bu ekiplerin hangi gün çalışacakları haber tahtasına iliştirilirdi. Hatta kimi iddialı ekipler tasarladıkları menüleri önceden ilan bile ederlerdi. Aralarında tatlı bir rekabet yaşayan ekipler, 4 öğün yemeğin hazırlanmasından, bulaşığın yıkanmasından, teknenin temiz tutulmasından, yani o günün bütün ev işlerinden sorumluydu. Bir sabah kahkahalar atarak uyandık hepimiz. Rahmetli Şadi Çalık, üstünde kocaman harflerle "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartları gizlice hazırlamış, sabahın köründe ekibiyle birlikte pankartlı sloganlı bir yürüyüşe geçmişti. Ama o protesto eylemini anımsadıkça artık gülmek değil ancak ağlamak geliyor içimden. Çünkü birinci pankartı o sırada 9 yaşında olan oğlu Osman taşıyordu ve bu dünyalar güzeli çocuğu delikanlıyken akıllara sığmaz bir helikopter kazasında yitirdik. İlk mavi yolculuğumda yemek pişirmesini bilmediğimi, ancak kahve ve çay yapabileceğimi söyleyerek yaşamımın en büyük yanılgılarından birine düşmüştüm. Bu yüzden yolculuk boyunca sabah kahvaltısında 60 çay, gerçekten iyi çay demlediğim için çoğu arkadaşlar ikişer bardak içerdi, kodamanların sabah saat 11 kahvesi, öğle yemeğinden sonra 30 kahve, kimi sade, kimi az şekerli, kimi orta, kimi şekerli, akşam kahvaltısında 30, bazen 60 bardak çay, akşam yemeğinden sonra da gene sade, az şekerli, orta, şekerli olmak üzere fincan fincan kahve yapıyordum. Çünkü Nescafe ya Türkiye'de henüz yoktu ya da bizim teknemizde bulunmuyordu. O cehennem sıcağında gaz ocağının başında durmak, tekne dalgalı bir denizde seyrederken her an devrilebilecek çaydanlığı, demliği ya da cezveyi düz tutmak zorunluluğu hayatımı kaydırıyor, beni perişan ediyordu. Bir daha mavi yolculuğa çıktığımda yemek pişirmesini öğrendim artık diye yalan söyledim. Ne var ki Oktay Rıfat gibi usta aşçıların ekibine girmeye özen gösterdiğim için bu işi zamanla sahiden öğrenmeye başlamıştım. Üstelik usta aşçılar iyi yemek pişirmeyi haklı olarak bir sanat dalı saydıklarından yamaklarının dalga geçmesine pek izin vermezlerdi. Bir defasında yan yatmış kitap okurken Oktay, "Mina hemen buraya gel" diye öyle bir öfkeyle bağırdı ki ödüm koptu. Hemen koşup domatesleri doğramaya başladım. Tüm konforsuzluğuna karşın köhne Hürriyet motorunu bütün o yepyeni lüks teknelerden kat kat daha fazla severdim. Bunun başlıca nedeni Fuat Kaptan'a, torunu Süleyman'a ve özellikle damadı Ali Fuat'a yakınlık duymamdı. Hele Ali Fuat Kaptan'la iyice arkadaş olmuştuk. Ali Fuat her yaz 2 kez, çoğu zaman 3 kez, Sabahattin Eyüboğlu'yla denize çıka çıka bazı konularda acayip bilgi sahibi olmuştu. Yalnız Sabahattin'in değil, onun çömezlerinin de söylediklerini dikkatle dinler ve cin gibi olduğu için çok şey öğrenirdi. Üstelik tam bir insan sarrafıydı. Her şeyi hemen seziverir, en doğru değerlendirmeleri yapardı. Kimi zaman onunla bir köşeye çekilir, dedikodu yapmadan yolcular konusunda küçük psikolojik gözlemlerde bulunurduk. Ali Fuat Kaptan, "Korkarım bu evlilik yürümeyecek." Ya da "Şu beyle şu hanım arasında bir yakınlık başladı." Ya da "Bilmem kim fena gücendi." Ya da "Aman dikkatli olalım, bilmem kim kavga çıkarmak üzere" derdi ve söylediği doğru çıkardı her zaman. 16, bilemediniz 20 metrelik bir teknede bir haftalık ya da 10 günlük bir yolculuk evlilikten beterdir. Yani sürekli burun buruna kaldığınızdan öteki yolcuların huyunu suyunu hemen anlarsınız. Bazılarının yüzünü ömrünüz boyunca bir daha görmek istemezsiniz. Bazılarıyla da yıllarca sürüp giden bir dostluk kurarsınız. Eskiden Sabahattin mavi yolcuları kendi seçerdi. Biz de onun seçtiklerini kabul ederdik. Ama daha sonra yolcu sayısı 10 ya da 12'ye düşünce bizimle gelecekleri inceleyip sık dokumaya başladık. Ara sıra tatsızlıklar olurdu gene de. Ama güzel denizlerde gezdiğimiz, birbirinden güzel koylarda demir attığımız için yaşama sevinci hep ağır basardı. Neşemiz tekneye biner binmez başlardı. Çünkü Sabahattin Eyüboğlu döneminde denize açılır açılmaz mavi yolculuk bayrağı törenle direğe çekilirdi. Bu bayrak mavi fon üstüne bir amfora ve 2 kupadan oluşurdu. Bayrak töreni sırasında Şadi Çalık özel marşlar uydurarak bizi çok güldürürdü. Sabahattin'den sonraki yolculuklarda şampanya içerek yola çıkardık. Çok da eğlendiğimiz olurdu. Aksilikler bile eninde sonunda bir eğlenceye dönüşürdü. Örneğin bir defasında Hürriyet'in ambarındaki kasada koruduğumuz buzlar tümüyle erimişti. O sıcaklarda soğuk bir şey içememek felaketine uğramıştık. Bizler ah vah ederken geceleyeceğimiz koya kaptanı yaşlıca bir Fransız olan bir yat demir attı. O lüks yatta bir buzdolabı, dolayısıyla bol buz bulunacağı besbelliydi. Gel gelelim o somurtkan Fransızın bizi tersleyip buz falan vermeye yanaşmaması olasılığı da vardı. Bunun üzerine herifi yola getirebilecek bir hile düşündük. O sırada 17 yaşında bir afet olan Tuvana'ya en küçük bikinisini giydirdik. Saçlarını özenle taradık. Kız öyle güzeldi ki yüzüne makyaj yapmaya gerek yoktu. Bu hazırlıklar sırasında Ayla çevremizde dolanıyor, utanmıyorsunuz. Kızımı sömürmeye, cinsel bir obje haline sokmaya, o Fransızı tavlamak için yem olarak kullanmaya hakkınız yok diye söylenip duruyordu. Ama buzsuzluk sorunu gözümüzü döndürmüş, ahlak filan bırakmamıştı bizlerde. Zavallı Tuvana'ya sen hiç konuşma diye tembih ederek onu teknenin sandalına bindirdik. Yanına da Fransızca bilen ve ağzı laf yapan birini koyduk, komşu tekneye gönderdik. Yaşlı Fransız bir kurtmuş meğer, hileyi hemen anladı. Kötü kötü sırıtarak buzları bir naylon torbaya doldururken gözlerini Tuvana'ya dikti. Bu değiş tokuşta kızı bana vermeyecek misiniz yoksa diye sorup bizleri rezil etmeye kalktı. Ne var ki o gece içkilerimizi soğuk içebildiğimiz için söylediğine pek aldırmadık. Fransızca'da da İngilizce'de de kullanılan mistifikasyon sözcüğünün Türkçe karşılığı yoktur. İnsanları aldatmak için yapılan ve uzun sürebilen bir şaka anlamına gelir bu. Profesör Ayla ve eski öğrencim Türkan birer mistifikasyon ustasıydı. Kimi zaman tek başlarına, kimi zaman aramızdan bir iki kişiyle işbirliği yaparak bize oyunlar oynarlardı. Bu şakaların senaryoları haberimiz olmadan günlerce önceden özenle hazırlanırdı. Örneğin bir defasında bir iki yıl önce evlenen ama eşi işinden ayrılamadığı için tekneye yalnız gelen Türkan, aman ne olur perşembe günü mutlaka manastır koyuna varmış olalım diye tutturdu. Nedenini sorunca eski sevgilisiyle o gün orada buluşacağına söz verdiğini bildirdi. Eski sevgilim de yeni evlendi diye ekledi acayip bir gülümsemeyle. Bu duruma biraz şaştık ama perşembe günü manastıra demir attıktan sonra Türkan kamarasından öyle bir kılıkta çıktı ki hayretler içinde kaldık. Her zaman çok sade giyinen, makyaj kullanmayan arkadaşımız aklın alamayacağı kadar süslenmişti. Yüzü gözü boyalar içindeydi. Dekoltesi çok açık, cırtlak renkli, daracık, yırtmacık alçasına kadar gelen rüküş bir giysi vardı üstünde. Boynuna en azından 10 kiloluk çeşit çeşit kolyeler asılıydı. Tırnakları mor ojeliydi. Elleri yüzüklerle, kolları bileziklerle doluydu. 15 santim topuklu ayakkabılarıyla kırıta kırıta yürüyordu. Sandalın tekneye yanaşmasını istedi ve bize çapkın çapkın el sallayarak "Sakın peşimden gelmeye kalkmayın." dedi. Peşinden gitmedik ama meraklar içindeydik. Hepimizin gözü ancak uzaktan görebildiğimiz Türkan'ın gittiği kır gazinosuna dikiliydi. Hürriyet teknesinin tek dürbünü elden ele geçiyordu. Dürbünü tam kaptığım sırada Ali Fuat kaptan beni bir kenara çekti. "Hocam, bu kız sizin eski öğrenciniz, yeni evlenmiş. Böyle şeyler yapmasını engellemek sizin göreviniz." diyerek beni uyarıyordu. Bir yandan da "dürbünle bakma ayıp olur" diyen Berna Moran tarafından azarlanıyordum. Uzaktan gördüğümüz durum şuydu. Eski sevgili koşarak kıyıya indi, Türkan'ı karşıladı. Birbirlerine sarıldılar, sonra bir masaya oturup yanak yana cilveleşmeye başladılar. Derken çamların arasından bir hatun fırladı ortaya. "Eyvah, karısı geliyor," dedik. Hatun Türkan'a ters ters bir şeyler söyleyip kocasının kolunu kaptı, onu peşinden çeke çeke sürükledi. Çamların arasında kayboldular. Masada tek başına kalan Türkan omuzları hıçkırıklarla sarsılarak yüzünü elleriyle kapattı. Sonra kıyıya indi, trajik ve boğuk bir sesle "Sandal!" diye bağırdı. Sandalı hemen gönderdik. Türkan tekneye çıkınca hiçbirimize bakmadan doğru Pruva'ya gidip yere çöktü. İçkici olmadığı halde büsbütün trajikleşmiş bir sesle "Bana bir vodka verin" diye emretti. Aramızdan birinin çekine çekine götürdüğü vodkayı Bir dikiş de içtikten sonra ölgün bir sesle beni yalnız bırakın diye inledi. Ali Fuat Kaptan'ın uyarıları üzerine benim ahlakçı öğretmen yanım harekete geçmişti. Eşini eski sevgilisiyle aldatan kadının yanına gittim. Türkan, kendine gel, böyle şeyler yapamazsın, ayıp oluyor dedim. Esaslı bir nutuk atmaya başlayacaktım ki Türkan ansızın kahkahayı bastı. Katıla katıla gülerek bütün bunların bir şaka olduğunu söyledi. Ona inanmayacaktık ama eski sevgilisiyle karısı kıyıdan seslenip sandalı istediler o sırada ve tekneye çıktılar. Onları ancak yakından görünce bize bir oyun oynandığını, erkeğin Jale, kadının da Ayla olduğunu anladık. Bizler farkına varmadan aksesuarlarıyla birlikte karaya hemen çıkmışlar, gerekli kostümleri giymişler meğer. Başka bir defa Ayla ile Türkan'ın senaryosuna uyarak Berna ile ben bir oyun oynadık ötekilere. Herkes gezinmek için karaya çıkmıştı. Biz ikimiz yorgun olduğumuzu söyleyerek Türkan'la birlikte teknede kaldık. Türkan beni erkek, Berna'yı kız yapmaya karar verdi. Beni bir Arap şeyhi, Berna'yı da dansöz kılığına soktu. Tekneye hazırlıklı geldiği için gerekli giysileri de vardı. Berna'ya alacalı bulacalı çok şuh bir çeşit şalvar giydirdi, bana da bir maşla. Berna'nın ayak bileklerine halhallar, göğsüne sahte memeler, başına tül örtüler taktı, göbeğinin üstüne altın taklidi bir uzun zincir bağladı. Benim başıma usturuplu bir sarık sardı, elime kocaman bir tesbih verdi. Ayağıma uçları sipsivri erkek ayakkabıları giydirdi. Benim sakalım bıyığım, Berna'nın yüzü gözü öyle ustaca makiye edilmişti ki birbirimizi tanıyamıyorduk neredeyse. Arkadaşlar tekneye yaklaşınca komplonun içinde olan Ayla, "Eyvah, Araplar tekneyi basmış!" diye feryat etti. Bunlar da nereden çıktı diye herkesi bir telaş aldı. Çünkü yazın İstanbul'a akın eden Araplar güney kıyılarına ayak basmazlar. Sandalla hemen onları karşılamaya giden Türkan, Arapların neden tekneye geldikleri konusunda usturuplu bir masal uydurarak arkadaşlarımızın telaşını büsbütün arttırdı. Ben bu arada dansözü süze süze bıyıklarımı burarak tesbih çekmeye, Berna da teybe konulan özel Arap müziğiyle şıkır şıkır oynamaya devam ediyordu. Bu oyuna öyle gerçekçi bir hava vermiştik ki yanımıza geldikten sonra bile hemen tanımadılar bizleri. Ancak Berna ile ben kıkır kıkır gülmeye başlayınca durum anlaşıldı. Tekne yolculuklarında eğlenmesine eğlenirdik ama ben eğlenip hoş vakit geçirmek ya da dinlenmek için değil, denizlerin ve kıyıların güzelliğini görmek için çıkardım bu yolculuklara. Bir sahilin güzel olması için hemen arkasında yükselen dağlar tepeler bulunmalı bence. Normandiya'ya gittiğimde Manş Denizi'ni ve o uçsuz bucaksız kumsalı görünce hiç heyecan duymamanın nedeni, o güzel kumsalın arkasında yamyazsı bir ovanın yayılmasıydı. Bu yüzden de ne denizin ne de kumsalın çekiciliği kalmıştı benim gözümde. İyi ki Anadolu'da Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyı şeridinin hemen arkasında yüksek tepeler ve dağlar vardır genellikle.